9. kaset 2. yüz, sayfa 349. İşte o zaman görüyorum. Maria Alexandrovna oğlunun her iki elini dudaklarına götürerek hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve bu kez Sasha'nın annesinin saçlarını tıpkı bir sevgiliyi, tıpkı çocuğunu okşarmış gibi okşadığını izliyorum ve gardiyanın kapıyı açmasıyla birlikte tüm subaylar, kale komutanı, Maria Alexandrovna birden gözden yitiyorlar. Sasha'yla yalnızım, yapayalnızım, tam karşımda. Sanki birileri bana bir şeyler fısıldıyormuş gibi her şeyi biliyorum. Sasha'nın son gecesi bu gece. Demir parmaklıklara yapışmış onu izliyorum. Beni görüp görmediğini bilemiyorum. Ama zaman zaman sanki onun aydınlığından kendi karanlığıma doğru bakıyorum da bir türlü kendimi görüp biçimlendiremiyorum. Sasha bir gün öncesinden annesinden kendisine Heine'nin şiirlerini getirmesini istemişti. Asılacağı gecenin sabahına dek tek başına petrol lambasının sarı ışığında Heine'nin lirik şiirlerini okudu. Sanki dua edermiş gibi hiç başını kaldırmadan, başını kaldırdığında kapı da açılmıştı. O zaman hayretler içinde kaldım. Gelenlerin başında annesi Maria Alexandrovna yürüyordu. Hemen onun gerisinde tüm apolitleri içinde dimdik kale kumandanı vardı, bir törende yürür gibi. Maria Alexandrovna hiç beklenmeyen bir şey yapmıştı. Oğlunu kendi elleriyle idama hazırlayacaktı. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi bu. Şimdiye dek de uygulamada hiç görülmemişti. Bu nedenle önce izin vermemek için direndiler. Ama onların direnci anne Alexandrovna'nın onurlu dikliği karşısında yenilgiye uğradı ve oğlunu hazırlaması için gerekli izni verdiler. Sasha annesinin geldiğini görünce, işte o zaman güzel bakışlarının göz yuvalarında iki damla yaş donup kaldı. Ana hiç kimseyi sokmadı Sasha'nın odasına. Gelenleri eliyle durdurdu. Yanılmıyorsam yas belirtisini yalnızca yakasına taktığı kara bir bandolla belirtmeyi yeğlemişti. Maria Alexandrovna oğlunu baştan sona dek hazırladı. Yeni giysiler getirmişti. Tertemizdi her şey. İç çamaşırlarını bile oğlunu herkesin gözlerinden gizleyerek değiştirdi. Sasha'nın bir damat gibi hazırlandığını görüyordum ölüme. Ne kadar yakışıklı ve güzel bir delikanlı olduğunu daha iyi görüp anladım. Ve Maria Alexandrovna oğlunun saçlarını taramaya başladı. Kumral saçlarını. Sonra ikisi birbirlerine sarılıp öylece kaldılar. Annenin dışarıya çıkıp oğlunun papaza gerek duymadığını söylediğini duyuyorum. Ama buna karşın papaz yine de İncil'den Tanrı'nın lütuflarına dair bölümü okuyor. Öylesine yüksek sesle okuyor ki Maria Alexandrovna'nın tam hücreden çıkarlarken oğluna söylediklerini bu çirkin bağırtının içinde zar zor duyabiliyorum. Seni sehpanın altına dek izleyeceğim Sasha. Cesaretli ol oğlum. Cesaretinin senden kopmasına izin verme. Sıkı sıkı tut onu kendinde. Sasha önde, dışarıya çıkınca birden sallanıyor hafifçe. Bu sarsıntıyı, düşecekmiş gibi bir baş dönmesinin tüm benliğini yalayıp geçtiğini izliyorum. En önde Sasha, hemen onun bir adım gerisinde annesi Maria Alexandrovna ve onların da gerisinde yetkililer. Hep birlikte kapıya doğru yöneliyorlar. Sasha kapıdan süzülen ışığa doğru bir umut gibi süzülerek gidiyor ki, sanırım, evet sanırım. Petropavlovskaya Kalesi'nde bu zindana atıldığımdan beri ilk kez tüm avazımla, belki de yalnız kalmamak için, belki umudumu yitirmemek için alabildiğine bağırıyorum. Alexander İliç Ulyanov! Hiç kimse başını çevirip bakmıyor bana. Demir parmaklıklara yapışmış çırpıntımı yalnız bir kişi. 1 Mart 1887'de o zaman 16-17 yaşlarında olan Sasha'nın kardeşi Vladimir İliç Ulyanov tüm acısına karşın anlayıp beni azarlıyor. Hayır, bizim başka türlü bir eylem gerçekleştirmemiz gerek. Bu yol çıkar yol değil. Ve sonra Nisan kalabalıklarının içinde Lenin'in bir genç kızın defterine şunları yazdığını görüyorum. Bitmemiş otobiyografi. Adım Vladimir İliç Ulyanov. 10 Nisan 1870'te Simbirsk'te doğdum. 1887 baharında kendisini öldürme girişiminde bulunduğu nedeniyle ağabeyim Alexander, Çar 3. Alexander tarafından ölüme mahkum edildi. 1 Mart 1887. Uyuyor musun mahkum? Sen misin zahar? Bugün olanları bir bilsen mahkum. Neler oldu bir bilsen? Neler oldu zahar? Gösteri yapıldı mahkum, Perspektif Nevski'de, yaşasın Kerenski diye bağırdılar hep. On binlerce insan, yüz binlere yakın belki. Yaşasın Kerenski, yaşasın başbakanımız, solcu Kerenski diye her yerde Kerenski'nin fotoğrafları dalgalanıyordu mahkum. Doğrusu ya, görmeni isterdim gerçekten. Demek Kerenski'nin fotoğrafları dalgalanıyordu ha? Öyle mahkum. Önce Galicia cephe kumandanı büyük kumandanımız Brusilov'un halkçı liderimiz Kerenski'ye gönderdiği mektup okundu. Önce birliklerimiz saldırıya topçu ateşleriyle başlamışlar mahkum. Tam 3 gün 3 gece sürmüş ağır topçu ateşi. Sonra birliklerimiz Galicia cephesindeki siperleri aşarak düşman içlerine doğru akmaya başlamışlar. Daha önce Güneybatı cephesinde başlatılan küçük çaptaki saldırı, böylece Galicia cephesinde tüm birliklerimizin katıldığı genel bir saldırıya dönüşmüş. Mektupta birliklerimizin Besarabya ovalarında hızla ilerledikleri belirtiliyordu. Bunu duyunca mahkum, alanı dolduran on binlerce kişi hep bir ağızdan ulusal marşımızı söylemeye başladı ve ölen askerlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Artık kurtulduğumuza hepimiz yürekten inanıyoruz mahkum. Neden kurtulduğunuza Zahar? Bolşevik anarşizminden mahkum. Bolşeviklerden yakamızı kurtardığımıza çok seviniyoruz. Çünkü onlar savaşa karşı çıkıp Rusya'mızı içinden bölüyorlardı. Böylece biz hepimiz Bolşeviklerin gerçekten Alman casusu olduklarına yürekten inandık. Lenin'in de en büyük Alman casusu olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Nasıl yani? Demek ki mahkum, Almanların aslında bizim bir genel saldırıya geçince nasıl yenileceklerini bildikleri ortaya çıkıyor. Bizim bu genel saldırımızı erteletebilmek için işte Lenin'i Rusya'ya sokup onunla kitleleri barış barış diye kışkırttıkları anlaşılıyor. Bunu artık bugün herkes daha iyi anladı. Herkes dediğin kim Zahar? Herkes herkestir mahkum. Özellikle bizim bölgedekiler, bizim memur bölgesiyle orta gelirlilerin bulunduğu yerler. Bugün hemen hemen hepsi görkemli gösteriye katılmıştı. Herkes size çok kızıyor. Kahrolsun Bolşevikler diye bağıranların başında ülkenin aydınları da vardı mahkum. Öğrenciler, subay okulunun gençleri, ülkemizin en diri, dinç güçleri. Onları görünce insanın göğsü kabarıyor. Dün tüm bu güçlerimizi bir alanda toplanmış görünce kendi kendime şöyle dedim mahkum. Bolşevikler için söylenenler doğruymuş demek. Bir rastlantı değilmiş bu söylentiler. İşte ordularımız Almanya içlerine doğru sarkmaya başladılar. Ülkemiz bu savaştan yengin çıkacak. Yepyeni zenginliklere kavuşacağız. En azından tüm Macaristan bizim olacak. Besarabya'nın nasıl zengin bir ova olduğunu bilmeyen mi var? Bolşevikler Alman casusu olmasalar halkımızın kavuşacağı bunca nimetlere niçin karşı çıkıp savaşa karşı ayak takımını hükümetimizin üstüne saldırtıp dursunlar? Demek ki doğru. Bolşevikler Alman casusu. Kuşkusuz hepiniz değil mahkum. Örneğin senin bir Alman casusu olduğunu sanmıyorum. Duyduğuma göre baban Samara'nın önde gelen toprak zenginlerindenmiş. Senin paraya gereksinmen yok mahkum. Sen kandırılanlardansın. Evet mahkum, seni görür görmez daha o dakika işte bu kandırılanlardan dediydim kendi kendime. Zahar yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Gitmeye hazırlandığı belli. Bana anlatacağı şeyler olsun istiyorum daha. Kötü de olsa konuşmasını istiyorum onun. Çekip gidince kaygılarımla yapayalnız. İki kolum iki yanımda çaresiz kalıveriyorum çünkü. Yine de onu konuşturmak için yeteri gücü bulamıyorum kendimde. Zahar bir aralık dönüp şunları söylüyor. Karşıya geçeceklermiş mahkum. Söylentilere bakılırsa bir gece birdenbire Viborg'a gidip henüz tutuklanmamış Bolşeviklerin hepsini bir gecede toplayıp imha edeceklermiş. Kulağımıza gelenler bunlar ama çok sık söylenmeye başlandı. Bolşeviklerin lideri yakalanamadı daha ama Viborg'da önde gelenlerinin bulunduğu biliniyormuş. Özellikle işçilerin içinde. Hepsi bir bir saptanmış. Halk da bunun böyle olmasını istiyor artık mahkum. Hiç kimse karışıklıktan yana olamaz değil mi mahkum? Hele şu günlerimizde, şu ulusal birlik içinde olmamız gereken günlerde. Bugün tüm gün boyunca Bolşeviklere ölüm, ölüm diye bağırmalarının nedeni buymuş mahkum. Olacakları daha önceden duyurup oluşumu hazırlamak. Böyle yorumlandı. Zahar artık iyiden iyiye toplanıyor. Süpürgesini, faraşını ve kovasını sürükleye sürükleye merdivenlere doğru yöneliyor. Taş merdivenlerde gözden gitmeden önce bana dönüyor ve ''Mahkum'' diyor, ''yarınki gazetelerde anlattıklarımın hepsini okursun. Yeni başbakanımız Kerenski'nin kurduğu ulusal esenlik hükümetinin nasıl kitlelerce desteklendiğini görüp anlaman için istersen sana Jedinstvo, Birlik, Jedinstvo, Plahanov'un çıkardığı Antibolşevik gazete, gazetesini getireyim. Hani bana inanmıyorsan, size daha yakın bir gazete diye, ama mahkum, kaç gündür öfkeden onu da aldırtmıyorsun bana. Bence sen yine şanslısın tutuklu olmakla. Asıl başlarına ne geleceği belli olmayan öteki Bolşevikler, öteki Alman casusları düşünsünler. Onlar için hiç iyi şeylerin düşünülmediği, köklerinin kazınacağı artık biliniyor mahkum. Gün gibi açık seçik biliniyor. Sen yine burada güvencede sayılırsın. Partim tehlikede. Bolşevik partim tehlikede. Tüm üyelerini tekneden hamur kazır gibi bıçakla kazımak istiyorlar kanlı bir biçimde. Söküp atmak için kitlelerin içine uzatmaya çalışıyorlar kanlı ellerini. Partimi kitlelerin içinde, kitlelerin gözü önünde kanla boğmak istiyorlar. Dış düşmanlara karşı geliştirdikleri saldırı uygulamasını şimdi iç düşmana, Alman ajanlarına karşı geliştirilecek bir saldırı düzenlemesiyle birlikte bütünleştirecekler. Artık ne Kresti hapishanesindeki yoldaşların ne buradakilerin can güvenliği söz konusu değil. Şimdi daha iyi anlaşılıyor garnizona bağlı birliklerin içinden seçe seçe niçin 1. Mitralyöz alayını seçtikleri. 1. Mitralyöz alayı Viborgluların güvencisiydi. Viborg artık tümüyle savunmasız. Partim tehlikede. Kitleler ne yapar partisiz? Halkımın duyan kulağı, düşünen beyni, yaratan eliydi partim. Halkım ne yapar partisiz? Halkımın dolaşan kanı, nefes borusuydu partim. Peki ne yapar şimdi partisiz? Soru sormasını öğreten oydu. En doğru yanıtı araştırıp buldurtan da o. Ama yanıtını sen vermelisin yoldaş derdi. Ben senin vereceğin yanıtla birlikteyim. Ücretin anlamını o öğretiyordu. Firavunlardan bu yana kimin kimi, insanın nasıl tarihler boyunca sömüre sömüre geldiğini bir öğreti gibi belleten oydu. Oydu kitlelerin kafasına yazgımızı değiştirebileceğimiz gerçeğini kazıyan. Peki bu işler nasıl düzelir diye mi soruyordu bir işçi yüksek sesle arkadaşlarının ortasında? Lenin'in sesi yankılanıyordu aralarında. İşçi, fabrikanın yönetimini al. Yoksul köylü kendisine, kendisinden sandığı sosyalist devrimcilerin ihanetinin nedenini mi kavrayıp öğrenmek istiyordu? Lenin'in öğretisi akıllıca yol gösteriyordu kendisine. Yoksulluk bir yazgı değildir. Yoksul köylü tüm toprakları al. Ve parti kendisine gelenlerle büyüyordu. Partim soruyordu en can alıcı soruyu tüm karmaşık olayların içinde. Sonra hep birlikte düşünmeye başlıyordu yoksul köylüyle, St. Petersburglu işçi ve aşçı kadın ve kışlasındaki er. Yanında Bolşevik omuzdaşıyla birlikte düşünüyordu sorunu. Nasıl çeviririz savaşı sevinçli ve kalıcı bir barışa? Kimler istiyor savaşı? Kimlerin ceplerine akıyor rubleler, cephelerde akan yoksul köylülerle işçilerin kanlarından oluşa oluşa? En doğru yanıtı veriyordu partim aşçı kadına, yoksul köylüye, kışladaki ere. Şimdi ne yapar onlar partisiz? Şimdi ne yapar yoksul ana beslemek için çocuğunu, yükselen fiyatlar karşısında? Umudu da kalmayınca çocuğunun yazgısını değiştirecek, örgütün kanla boğulup gitmesi karşısında? Bu Tülov fabrikasının yiğit işçisi nasıl yanıt bulacak şimdi? Sosyalist Çalışma Bakanı Skobelev'in iktidara geldiğimizde savaştan para kazanan kapitalistlerden bu paraları alıp işçilere vereceğiz sözü daha kulaklarında çınlarken. Bırak hesap sormayı, Menşevik Skobelev'in şimdi işçi ücretlerini dondurmasını öğrendiği zaman nasıl umutsuzluğa düşmeden yanıt bulabilecek bu soruya yiğit işçim partisiyle konuşup tartışmadan? Ah aşçı kadın, yoksul köylüm, işçim, kışladaki erim, bizim boğazlanmamızdan daha acı geliyor bana sizin partisiz öksüzlüğünüz. Ve şimdi sizin için gözyaşı döküyorum Petropavlovskaya Kalesi'nde. Partisiz gençler, partinin bütünleşmiş kitlesi içinde alabildiğince özgün ve savaşkan ama yine de burnu kanamadan güvence içinde yürürken büyük ereğe. Birden yapayalnız bulacaksın düşman karşısında kendini. Ve sen büyük, güzel bir vicdansın kirlenmemiş. Dağ başlarında el değmemiş çiçekler gibi. Hoyratça koparılman karşısında şimdiden gözyaşı döküyorum işte Petropavlovskaya'da. Ah Sedov, işte şimdi daha iyi anlıyorum narodnizmin ne olduğunu. Yeni narodnikleri oluşturan koşulları. Ah Sedov, nasıl benimle birlikte kavrardın bu gerçeği, birlikte tutuklu olsaydık şimdi. Derdin ki bana, tüm devrimci deneylerimi yeniden gözden geçiriyorum. Devrimci kitlelerin yalnızlığıymış narodnizmin kaynağı işte. Anlıyorum bu gerçeği. Devrimci kitlelerin partisizliği ekiyor acılı tohumlarını narodniklerin. Ah partim, partim, yokluğun nasıl yaman bir boşluk. Dünya yuvarlanıp gidiyor sanki. Nasıl her şey parçalanmış kendi bireyselliğinde. Nasıl ödeyeceğiz suçunu bunun gelecek kuşaklara? Ve işte bu nedenle Petropavlovskaya Kalesi'nin demir parmaklıklı zindanlarından bağırıyorum tüm gücümle sesimi duyurmak için kuşaktan kuşağa. Partim, partim, partim. Tuhaf bir durgunluk var içimde. Derin bir rahatlık. Nedenini bilmiyorum. Sanırım gece şimdi. Dostlar uykuda. Tedirgin mi yoksa hani sözcükteki gibi kurşun sıksan geçirmez gibi mi? Sanırım Katyuşa da uykuda. Birdenbire kendimde nasıl olduğunu anlayamadan Neva'nın üstümden geçtiğini duyarladım. Dünün gündüzünde mi yoksa gündüzün gecesinde mi? Neva üstümden geçiyor benim sanki. Onca dibindeyim yerin. Neva'nın gürül gürül üstümde aktığını düşündüğüm için. Dün gece böyle yazmak alışkanlığımdan olmalı. Neyin gece neyin gündüz olduğunu bilmiyorum çünkü. Olmadık, belki de çok saçma gelecek bir şey düşündüm kendi kendime. Bizim romanımız yazılsaydı nasıl yazılırdı acaba? Bizim gibi, örneğin benim gibi hiçbir özelliği olmayan bir insanın romanı. Politize olmuş bir kişinin romanı yazılabilir mi? Tutkulu aşkların, dünyanın merkezi durumuna gelmiş kendi kişiliklerinin o güzel ve yalın bencilliği yanında hiç böyle tutkular, böyle sevgiler... Bu tür güçlü bencillikler yaşamamış, bunları bilmemiş ama tepeden tırnağa politize olmuş ve de kitlelerle bütünleşmiş kişilerin romanı nasıl yazılabilir? Nasıl kitlelerden cımbızla ayırır gibi ayrılabilir kişilikleri? Ortaya çıkanın da bir işe yaramayacağını söylemek sanırım çok güçtür. O zaman yazılamaz mı ölümleri pahasına yaşamlarını devrime koyanların romanı? Narodnaya Volya'nın ünlü gençleri. Risakov, Sofia Perovskaya, Jelyabov, Kibalçiç, Mihailov daha mı az tutukluydular Julien Sorel'in duyduğu aşktan, yoksa daha mı az merhametliydiler Tolstoy'un Nehludov'undan ya da daha mı az isyankardılar Hamlet'ten? Kıskanç kocaların, ihanete uğramış aşıkların, kendini paraya adayanların tutkularından, sevgilerinden, ihanetlerinden daha az olmadı sevgilerimiz, uğradığımız ihanetler ve çektiğimiz acılar. Ama niçin yazılamaz bizim romanımız? Tek kusurumuz, kitlelerin içinde eriyip kitlelerden bir türlü ayrı bir görüntü veremeyişimiz mi? Öyleyse eğer ne yapıp yapmalı, değiştirmeli romanın klasik biçimini. Bizim öykülerimizin daha az anlatılabilir, daha az ilginç olduğunu sanmıyorum. Burjuva romancılarının eşsiz güzellikteki yapısı yanında. Tolstoy'u niçin çok sevdiğimi bu soruyu sorduğumdan beri kendime daha iyi kavrar oldum. Özellikle niçin Gogol'ü Gorki'ye yeğlediğimi, Gorki'nin Bolşeviklere karşı oluşundan kaynaklanmıyor ona olan güvensizliğim. Gerçekten bundan kaynaklanmıyor. Aslında Gogol ve Gorki... Tüm bunları dışarıda tartışmak isterdim dost seninle. Tanımadığım, bilmediğim seninle. Bu günlüğü senin için tutuyorum. Saklayacağım yeri bile saptadım çünkü. Üstümden gürül gürül akan Neva'nın yeraltı zindanlarında ölümle böyle burun buruna benim neleri düşünüp neleri tartıştığımı anlamakta güçlük çekmemeni dilerim senden. Dün gece sıçrayarak uyandım gördüğüm düşten. Kanter içinde. Bu düşü zaman zaman görürüm. Ne zaman görsem bana böylesine fiziki bir etkide bulunmuştur. Düş değil bu aslında. Bir gerçeğin uykuda yeniden yaşanması. Çocukluğumla ilgili. Seni sıkar mı bilmem. Yazma gereksinimi duyuyorum. Prens Korçaki'nin Troikası yolun tam ortasında bizim izbanın hemen hemen tam karşısında durmuştu. Babam avludaydı. Yanında ben vardım. Annem içerideydi. Kardeşime gebeydi o zamanlar. Efendimizin arabasının bizim kapının önünde durmasından öyle sevindim ki fırlayıp arabaya doğru koştum. Babamsa hiç yerinden kıpırdamadı. Prens elindeki kunutuyla babamın yaklaşması için işarette bulundu. Ama babam baltayla kırmakta olduğu odunların başında öyle çakılı kala kalmıştı. O zaman prens troikanın önünde oturan iki mujiye işarette bulundu. Ve bunlar troikadan atladılar. İzbamızın tahta bölmeli avlusuna doğru yaklaşmaya başladılar. Uzun sakallı bu iki mujik küçülmüş birer devdi. Renkleri sakallarının göbeklerine dek inen coşkulu havası beni korkuttu. Babam üstlerine gelenleri görünce elinde balta hafifçe doğruldu. Babama bu adamların bir kötülük yapacaklarını birdenbire kavrayıverdim. Sevincim şaşkınlığa dönüştü. Derin bir hayrete daha doğrusu. Atların bile yanlarında küçük kaldığı bu iki insan azmanı bahçe kapımızın tahta kapısını açıp içeriye girdiler. Babam elindeki baltayı daha sıkı tutarak içeriye doğru çekilmeye başladı. Zavallı babam tam içeriye evimize girecekken kapımızın eşiğinde bu iki adam sanki havada uçarak birden babamı elindeki havaya kaldırdığı baltayla birlikte kıskıvrak yakalayıverdiler. Avlunun ortasına dek getirdiler. Birden babam böyle sürüklenirken beni gördü nasılsa. ''Georgi!'' diye bağırdı. ''Georgi, içeriye kaç. Sürgüle kapıyı. İyice sürgüle. Hadi sana diyorum budala.'' Ama ben yerimden kıpırdama fırsatını bile bulamadan bu iki küçük dev babamı dövmeye başladılar. Mıhlanıp kalmıştım. Havada uçuyor gibiydi babam. Birer balyozdu mujiklerin yumrukları. Birer gülleydi. Babamın yüzü tümüyle değişti. Yüzü parçalandı. O zaman adamların nasıl, hangi ezici bir güçle dövdüklerini daha iyi kavradım. Artık dayak yediklerinin kucağında bile duramayacak hale gelen zavallı babam, kan içinde yere boşaltıldığında bu iki mujik birer kocaman ağaca benzeyen bacaklarıyla onu yerde tekmelemeye başladılar. Bu tekmeleme değildi, eziyorlardı. Bir süre sonra Prens Korçagin verdiği işaretle yerde artık soluk alıp almadığı belli olmayan babamın tekmelenme işlemini durdurttu. Prens Korçagin arabadan indi samur kürkleri içinde. Tahta kapıdan içeriye girdi. Gelip babamın başucunda durdu. Mujiklerden biri eğilip babamı saçlarından tuttu. Korçagin'in işaretiyle babamın başını kaldırıverdi. Karnı deşilmiş bir hayvana benziyordu babamın yüzü. Korçagin hafifçe eğildi, bu yüze tükürdü. Ve birden dönüp troikasına atladı. Arkasından da iki dev mujik. Efendimiz Korçagin'in troikanın arka koltuklarına tam bir rahatlıkla gömüldüğünü gördüm. Mujiğin biri tıpkı geldikleri gibi arabacının sağına, öteki de soluna geçtiler. O zamana dek hiç başını kaldırıp bakmamış olan arabacı birden başını çevirip bana baktı. Baktı yalnızca, atları dehşetli bir biçimde kamçılayarak hızla uzaklaştılar. Nice sonra izbalardan öteki mujikler çıkıp babamı içeriye taşıdılar. Anamın yanındaki komşu kadın anamı dışarıya salmamıştı. Babam aylarca yatakta kaldı. Hayvan derilerinin içine sardılar kendisini. Güçlü kuvvetli bir adam olan babamın böğürtüleri, haykırıları dayanılır gibi değildi. Bir aralık yaşamından umut kesildi. En küçüğümüz olan kız kardeşim babam böyle yataktayken doğdu. Birazcık yürüyebilecek duruma gelen babam beni, anamı, öteki erkek kardeşimi ve yeni doğmuş bebeği alarak Efendimiz Korçagin'in şatosuna götürdü. İlk kez bir şato görüyordum. Zenginliğin ne olduğunu ilk kez görüyordum. Özellikle sırma giysileri içindeki uşaklar, kasıntılı görünümleri içinde bu zenginliğin bir simgesiydi. Onlar Korçagin'den bile daha zengindiler sanki. Uzun süre düşlerime Korçagin'in sarayında uşak olabilme düşleri doluştu. Benim ilk özentim uşaklığa olmuştu. Prens Korçagin bizi pırıl pırıl işlemeli bir koltukta kabul etti. Kendisi çok sadeydi. Annem babam diz çökmüş, kendisine bir şeyler söylüyorlardı. Annemin kucağındaki kardeşim birden ağlamaya başladı. Korçagin buna rağmen hiç sesini çıkarmadı. Babamla annem anladığımca Korçagin'e yalvarıyorlardı kendilerini topraklarından atmaması için. Şimdi nedense düşümde babamın hep bu yalvarma sahnesi canlanır. Ama iyileşmiş yüzüyle değil de Korçagin'in bir hayvan karnı gibi deşilmiş yüzüne tükürdüğü biçimde. Babam bu kanlar akan yüzüyle başını kaldırıp kaldırıp yalvarır diz çöktüğü Prens Korçagin'e ve ben boğulacakmışım gibi bunalım içinde düşümden fırlayıp çıkarım çoğu zaman. İşte böyle. Ne o zahar? Bolşevikler için dar ağaçlarını yapacak dülgerler daha gelmedi mi? Bizi asamayacaklar gibime geliyor ha? Ne dersin Zahar? Bir kez bizim sayımız sanıldığından çok. Tüm Rusya'yı ipe çekmeleri gerekecek. Bu şimdiki hükümetin altından kalkamayacağı kadar masraflı bir iş. Dar ağaçları kurulmadığı doğru mahkum. Bu işten caymışlar. Bu işi başka türlü çözümlemek istiyorlarmış. Nasıl? Kara Yüzler Örgütü aracılığıyla. Kara Yüzler Örgütü aracılığıyla mı? Söylentilere bakılırsa öyle mahkum. Sivil hükümet Bolşeviklerin dar ağacında asılarak öldürülmelerinin ileride kendilerine bir sıkıntı getirebileceği düşüncesiyle bu işi onların aracılığıyla hiç kendisi bulaşmadan çözümlemeyi düşünüyormuş. Ya! Sözde bir gece bu Kara Yüzler Örgütü gerek buraya gerek öteki tutukluların bulunduğu Kresti hapishanesine bir baskın düzenleyerek bu işi bitireceklermiş. Neler söylüyorsun sen Zahar? Her şey hazırlanmış mahkum. İş Kerenski'nin hadi tamam başlayın buyruğuna kalmış. Peki sonra ne olacakmış ihtiyar? Bolşevikler boğazlandıktan sonra herkes çok şeyin düzeleceğine inanıyor mahkum. Öyle söyleniyor halk arasında. Başka neler söyleniyor halkımızın arasında? Kerenski'nin işi sıkı tuttuğu söyleniyor. Bu kez kesin biçimde kararlı olduğu söyleniyor. Bu nedenle bir generali de başbuğ olarak ilan etti işte mahkum. Bir generali başbuğ mu ilan etti? Evet mahkum. Adı ne bu generalin? Bunu sorduğum zaman Zahar kalın botlarını sürükleye sürükleye taş merdivenlere doğru yönelmişti. Kemerlerden artık belden aşağısını görebiliyorum. Pantolonun sefil bolluğundan çok, insanın merhametini elindeki uzun saplı süpürgesi daha çok dürtüklüyor. Çıkıp gideceğini sandığımda birden taş merdivenlerden bana doğru sarktığını gördüm. ''Mahkum beni duyuyor musun?'' diye bağırdı. ''Duyuyorum Zahar.'' ''Generalin adını anımsadım birden mahkum. Sen sorunca aklıma gelmediydi nedense. Sana bir yararı olacaksa söyleyeyim mi mahkum?'' ''Ah Zahar ah!'' diyorum kendi kendime. ''Seni nasıl bağışladığımı bir bilsen. Bana ettiğin eziyete karşılık seni nasıl bağışladığımı bir bilsen. Eziyetinden çok bu bağışlanmana şaşar kalırsın işte.'' Yüksek sesle ''Bana bir yararı yok ama sen yine de söyle Zahar.'' Biraz eğiliyor Zahar ve sanki ta oradan kulağıma fısıldayacakmış gibi bağırıyor. ''General Kornilov, başbuğ Kornilov mahkum.'' Zahar bugünkü gazeteleri getirdi. Önceden de politik tutukluların günce okumasına izin veriliyor muydu bilmiyorum. İlk önce Narodnoye Dielo'ya. Narodnoye Dielo halkın davası. Petrograd'da 1917 Mart'ından 1918 Temmuz'una dek Çernov'un yönettiği Sosyalist Devrimcilerin gazetesi. Şöyle bir göz attım. Çernov'un gazetesi dış savaşlarla ilgili kısa bilgilerden sonra Sovyet'in çalışmalarıyla ilgili bilgiler vermekten pek öteye gitmiyor. Tıpkı Raboçaya Gazeta. Raboçaya Gazeta, işçinin gazetesi. 20 Mart 1913, Aralık 1917 arasında Petrograd Menşeviklerinin gazetesi. Gibi. Olayların gerçek yapısını kitlelerden saklayabilmek, maskeleyebilmek için alabildiğine Rus proletaryasına doğrudan ilgilendirmeyen olaylardan, ikincil, üçüncül sorunlardan söz ediyorlar. Hem de sayfalar dolusu. Bu nedenle saman gibiler. Makinelerini dışarıya taşıyıp parçaladıkları Pravda'nın boşluğunu proletarya kim bilir nasıl iliğinde kemiğinde duyuyordur şimdi. Hiçbir şeyi açıklamaya güçleri yetmiyor bu nedenle. İnsan onları canı sıkılarak, adeta midesi bulanarak okuyor. Ama reç söz önerme. Anayasacı Demokrat Parti Kadet'in Milyukov yönetiminde çıkarılan gazetesi. Öyle değil örneğin. Vehi. Struve'nin Karşı Devrimci Monarşist Gazetesi. Keza. Gerek Reç, gerekse Vehi, General Kornilov'un başbuğluk resimleri ve hakkında verilen bilgilerle dolu. Öteki solcu gazetelerimiz Kornilov'un başbuğluk ilanını öyle pek de önemsemezmiş gibi ikincil, üçüncül sıralarda veriyorlar. Utanmazca kısacık yorumlarla. Onun demokrat kişiliğini vurguluyorlar. Sanıyorlar ki St. Petersburg proletaryası 22 Nisan gösterisinde bu generalin kendisine karşı çıkartmak istediği silahlı güç konusunu unutmuştur. Sovyet'in buna karşı çıkışıyla St. Petersburg garnizon kumandanlığından istifa etmiş ve başka bir yere atanmasını istemişti. Bu da gerçekleştirilmişti. Çünkü Bolşevik Parti böylesine gerici girişimlere karşın halkın bilincini uyanık tutmayı başarıyor ve Sovyet'te bundan etkileniyordu. Şimdi tüm sağ basın bu Bolşevik ve proletarya düşmanı generali övmek için ağız birliği etmiş. Küçük burjuva solcularımız da havlayan ehlileştirilmiş ev köpekleri gibi arada bir bu koroya katılıyorlar utanmazca, iğrenç bir ikiyüzlülükle. Reçte olsun, vehide olsun başbuğa bağlılıklarını bildiren örgütlerin çarşaf çarşaf bildirileri okunuyor. Kazak Silahlı Kuvvetler Birliği Konseyi'nin bildirisi. Kornilov'u ulusun temel direği olarak görüyoruz. St. George Şövalyeleri Birliği bildirisi. Katıksız bir itaatle bağlılıklarını duyuruyorlar General Başbuğa. Tüm Subaylar Birliği bildirisi. Kesin bir biçimde Bolşevizmin hakkından geleceğine inandıkları Büyük Başbuğa, derin ve sarsılmaz bağlılıklarını ve vereceği her emri gözlerini kırpmadan uygulayacaklarının bilinmesini duyuruyorlar. Vahşi Tümen'in bildirisi. Büyük başbuğlarının emrinde iç ve dış düşmanları bir daha başlarını kaldıramayacak bir biçimde ezeceklerine dair yemin ettiklerini, şeref sözü verdiklerini halkımıza duyuruyorlar. Sende bir şeyler var mı bugün Zahar? Hiçbir şey yok mahkum. Yoksa karınla mı atıştın Zahar? Ama mutlaka bir şeyler var sende. Çok zamandır birlikte değiliz belki ama başkaca hiç kimseyle konuşmak olanağını bulamadığımdan ister istemez seni artık çok iyi tanıyorum Zahar. Sabahları geldiğinde bugüne değin hiç başını kaldırıp da bana bakmamışsındır örneğin. Ama bugün ilk kez içeriye girdiğinde başını kaldırıp bana baktın. İlk kez, hatta başını kaldırıp baktın denemez. Bana baka baka girdin içeriye Zahar. Ne varsa söyle bana. Hiçbir şey yok mahkum, sana öyle gelmiş. Nasıl hiçbir şey yok? Yüzüme bile bakmadan konuşurken bugün çaktırmadan durup durup beni izledin. Farkında değil miyim sanıyorsun? Söyle ne var? Kolumu acıtıyorsun mahkum. Söyle diyorum sana ihtiyar. Titiz titiz çalışıp dururken bugün temizliğini bile yapmadın. Bırak beni mahkum. Dayanamayıp bağırırsam gelenler kırbaçlar sonra seni. Bırak beni. Hayır söyle. Ne olup bittiğini bilmeliyim. Tek ilişkim sensin dışarısıyla. Senin sinirlerin bozuk mahkum. Yüzüne bakmamdan anlamlar çıkarıyorsun. Sinirlerin bozuk gerçekte. Hiçbir şey yok. Temizlik yapmadıysam şikayet edebilirsin beni mahkum. Bu hakkın. Sinirlerim falan bozuk değil Zahar. Bana doğruyu söylemezsen, benimle ilgili bildiğin bir şey var da onu gizliyorsan, bilmeni isterim ki görevinin dışında bile bile bana, buradaki bir mahkuma kötülük ediyorsun demektir. Unutma Zahar, işlenen kötülüklerin hesabının hemen sorulduğu günlerde yaşıyoruz. Hadi işte bıraktım seni, canını acıttıysam da bağışla. Beni böyle tehdit etmeye hakkın yok. Ben yaşlı bir adamım. Bu yıl ya da gelecek yıl emekli olacağım ben. Beni tehdit etmeye hakkın yok. Seni tehdit ettiğim yok Zahar. Benimle ilgili bildiğim bir şey var da bunu söylemiyorsan hata ediyorsun diyorum yalnızca. İşte hepsi bu Zahar. Hepsi bu. Bir şey mi söylemek istiyorsun Zahar? Evet mahkum, bir şey söylemek istiyorum. Seni dinliyorum Zahar. Söylemek güç ama mahkum, çok güç. Sen yine de dene Zahar, ben anlamaya çalışacağım. Biliyorum mahkum, sen çok iyi anlayacaksın. Ama benim anlatmam güç. Kafam karıştı mahkum. Karımla konuştum. Çok üzgünüz biz mahkum. Böyle olacağını, söylentilerin sahileşeceğini bilmiyorduk mahkum. Biraz daha açık konuş Zahar. Seni anlayacağımı söyledim ama böyle giderse sözlerinden en küçük bir anlam çıkarmam olanaksızlaşacak. Peki mahkum, açık konuşacağım. Dün akşam buradan ayrılırken buraya Volhynsky alayının subayları ve erleri geldi mahkum. Volhynsky alayının subayları mı dedin Zahar? Evet mahkum. Volhynsky alay kumandanını gördüm gözlerimle. Birkaç arkadaş kale kumandanının odasında birkaç generalin toplantı yaptığını söyledi. Hatta dışarıdan gelen bu generallerden biri kale kumandanının masasına şiddetli bir yumruk vurmuş. Dediklerimiz aynen gerçekleşecek diye bağırıyormuş. Peki Volhynsky alayının ne işi var Petropavlovskaya'da Zahar? Temmuz olaylarını bastırdıktan sonra bu alay dönmedi mi cepheye? Hayır, dönmedi. Bir takım gizli ve de çok gizli, çok önemli görevleri varmış. Bu görevlerini yerine getirdikten sonra döneceklermiş cepheye. Peki burada ne işi var? Buradaki işi mahkum şey. Evet, dün gece tüm erleri mahkum. Tüm erlerle gardiyanları silahtan arındırdılar. Ellerinden topladılar silahları bir bir. Kalede nöbet tutan, kalenin korunmasıyla görevli tüm erler ve gardiyanları. Silahlarını mı topladılar? Evet mahkum. Biliyor musun, silahını vermek istemeyen bazı erlerle kaleye bağlı birlik kumandanı tutuklandılar. Birlik kumandanı Teğmen'in çok kötü dövüldüğü söyleniyor mahkum. Volhynsky alayı demek şimdi tüm Petropavlovskaya kalesini korumakla yükümlü erleri silahtan arındırdı. Öyle mi Zahar? Evet öyle mahkum. Ne yazık ki öyle. Başka yerlerde de yapılmış mı bu Zahar? Duydun mu? Kulağımıza gelen söylentilere bakılırsa mahkum, Bolşeviklerin tutuklu bulundukları tüm tutuk evlerinde bu girişimi gerçekleştirmişler. Özellikle Kresti'de. Sence ne anlama geliyor bu Zahar? Bizim düşündüğümüz gibi ise mahkum, durum hiç de iyi değil. Kara Yüzler örgütünün baskını yakındır. Başbuğ Kornilov'un St. Petersburg üzerine yürüyeceği söyleniyor mahkum. İşlerin böyle yürümeyeceğini yazmaya başladılar mahkum. İşlerin böyle yürümeyeceği derken neyi amaçlıyorsun Zahar? Ben değil mahkum. Sovyet olduğu sürece işlerin istendiği gibi yürümeyeceğini söylüyorlarmış generallerimiz. Başbuğumuz Komilov, St. Petersburg üstüne yürüyecekmiş yakında. O yürüyüşe geçer geçmez de içerideki Kara Yüzler örgütü, özellikle Bolşeviklerin tutuklu bulunduğu tutuk evlerini basıp hepsini boğazlayacaklarmış. Anlatılanlara bakılırsa mahkum, St. Petersburg'a girince başbuğumuz kendini başkan olarak duyuracak. Kerenski'yi de yine başbakan olarak hükümetin başında bırakacakmış. Ama hükümet tümüyle sosyalist bakanlardan temizlenecekmiş. Ah Zahar, kulaktan kulağa söylenenlerin hepsini anlat bana. Asıl gerçek çok kez bu fısıltılarda gizlidir çünkü. Kornilov tüm kendisine bağlı generallerin önünde yemin etmiş mahkum. Tüm Sovyet üyeleri Torit Sarayı'nın kapısına asılacaklardır diye. Zahar sustu. Çok konuştuğunu sanarak mı sustu, yoksa bana aktardığı haberlerden üzüldüğü için mi bilemiyorum. Bir süre sonra yeniden bu kez gerçekten üzüntülü bir biçimde konuştu. Bu Kara Yüzler örgütü rezil bir örgüt mahkum. Ben de karım da aynı düşüncedeyiz. Acımasız, kana susamış, kiralık katiller örgütü bu örgüt. İlk kez yargılanmadan, yargı önüne bile çıkarılmadan insanların bulundukları hücrelerde öldürüleceklerini düşünmek benim de karımın da canını çok sıkıyor. Emekliliğime bunca az bir zaman kalsaydı mahkum, durmazdım inan. Böyle bir şeyi görmektense, karım bunun hesabını bize de sorarlar diyor. Söylesene Zahar diye sıkıştırıyor beni. Neden yargılamadan kaçarak böyle bir yolu seçiyor hükümet? Kendisi veriyor yanıtı mahkum. Kendine güvenemediğinden, sonucun ne olacağını kestiremediğinden, suçu üstüne almak istemiyor. Belirsiz cinayet işleme alışkanlığındaki insanlarla bu işi bitirmek istiyor. Ama yarın ne olacağını bilemeyiz. Ya dışarıdaki Bolşevikler kazanırsa sonuçta? İşte o zaman sizden sorarlar bunun hesabını diyor karım. Aslında ben de karım gibi düşünüyorum ama ona bir şey demiyorum mahkum. Bizden sorarlar sizin hesabınızı. Bir de şunları söylüyor arkadaşlarımız. Bu belalı Kara Yüzler örgütü Bolşevikleri boğazladıktan sonra bizi de sağ komazlar burada. Kornilov'un kazakları, vahşi alayı ve ötekiler tozu dumana katarak kente girdiklerinde. Onca hengamede göreceksiniz. Bolşeviklerle birlikte biz de güme gideceğiz. Olacağı budur işte. Karım evden çıkarken, hiç olmazsa kendinizi kurtarmak için gidip durumu Sovyet'e bildirin dedi. Volhynsky alayı erlerinin kaledeki erlerin silahlarını aldıklarını, kalenin savunmasız kaldığını söylemezseniz bu kez Sovyet asar sizi Petropavlovskaya kalesinin avlusunda. Biz de iki arada bir derede kaldık mahkum. Bir yakın arkadaşıma açtım bu düşünceyi. Ne dersin dedim. Hazırlıklardan haberdar edelim mi Sovyet'i? Ne diyorsun sen Zahar dedi. Bu Bolşevikleri kendi arkadaşları tutmuyor. Belki de onların düzenlemesidir bu. Öyle günler yaşıyoruz ki kimin parmağı kimin kıçında belli değil. Karışma, bekle. Kendi ayağınla gidersin sonra kendi celladının daracına. Düşündüm, ona da hak verdim. Karışmamak en iyisi. Sana üzülüyorum mahkum. Karım da üzülüyor. Senden söz ediyorum karıma. Üniversiteyi bile bırakmış bu işler için diyorum. Babanın bir kulak olduğunu düşündükçe karım daha bir üzülüyor. Başkaları için yapılır mı bu deyip duruyor. Yaşamak hakkı olmalıydı Bolşevik de olsa. Yanılgılarını düzeltebilecek kadar genç daha çünkü. İzinler kaldırıldı. Nöbetçi olmadan ilk kalışım bu. Bir de 3 gün 3 gece 1905'te kalmıştık böyle. İşimiz çoktu o zamanda. Gençtim, hevesliydim çalışmak için o zamanlarda. Ama şimdi alışık değilim. Onca kişi nasıl yatacağız o koğuşta? Hadi mahkum, kal sağlıcakla. 13. Zahar'la konuşmalar. Kornilov'un başkente saldırısının sürdüğü günlerde tutuk evindeki yaşam derin bir tehdidin içine düştü. Eğer Kornilov başkente ele geçirirse, Kerenski'nin tutuklattığı Bolşevikleri boğazlatarak işe koyulacağını artık herkes çok iyi anlamıştı. Troçki. A. Sen Petersburg'umuz mahkum. Bu azizler ve katedraller kenti ölülerle dolu. Sayrılar evi, sokaklar, sedyeler dolusu ölü. Cepheden yenilgili dönüş başladı mahkum. Koltuk değnekleriyle dolu dolu insanlar. Kiminin ayağı, kiminin kolu, kiminin gözü yok mahkum. Bir şeytanlar, bir hortlaklar kentine döndü St. Petersburg mahkum. Ya açlıktan ölenlerin sayısı? Ah mahkum, her şey öyle kötü, öyle kötü ki. Belki de çok kişinin dediği gibi, Tanrı artık ırkımızı yeryüzünden kazıyıp, bu azizler toprağında yeni bir insan türü yaratmaya karar verdi. Söylentiler böyle. Tüm belirtiler de bunu gösteriyor. Çarı devirmekle iyi etmediğimizi görüyoruz mahkum. Tanrı'nın bizi cezalandırması çok doğal. Bir tek kurtuluş yolu kaldı mahkum. Gerçekten de kiliselerde edilen dualarda fısıldandığı gibi. Yedimizden yetmişimize Çar Nikola'nın önünde diz çöküp bizi bağışlamasını sağlamalıyız. Kulaktan kulağa anlatılanlar şunlar mahkum. Galiçya cephesindeki birliklerimizin hepsine birlikte 1 Temmuz günü saldırıya geçmeleri için emir verilmiş. 1 Temmuz günü başlayan saldırımızda asıl ilerleme Güneybatı cephesinde görülmüş. Oysa görkemli toplantılarla bize anlatılanlar başkaydı mahkum. Tüm cephelerde ordularımızın hızla ilerlediği söyleniyordu bize. Hepimiz de bayram ediyorduk mahkum. Sizi lanetliye lanetliye kutsuyorduk ordularımızın başarısını. Çektiğimiz sıkıntıların acısını 2. Gülom'un kasalarında çil çil akacak marklarla gidereceğimizi umuyorduk. Aslında iyi hazırlanmışız yine de. Erlerin anlattıklarını bir iyice dinlersek. Bir erin söylediklerini kulaklarımla duydum. Koltuk değneklerini kucağına almış, herkesin içinde anlatıyordu. İlk saldırımızda ortalık cehennem gibi kaynıyordu. Alman ve Macar erlerinin havalarda uçuştuğunu görüyorduk paramparça. 2 gün süren bu topçu ateşinden sonra 31 tümenin hepsi birlikte saldırıya geçmişler. İlk 2 gün hızla ilerlemişiz. Kendimiz bile anlayamadık nasıl ilerlediğimizi böyle kolayca. Hemen hemen tüm Macar cephesi yıkılmış. Macarlar öyle bir kaçıyorlarmış ki erlerimizin önünden uçmak gerek yakalamak için onları. 19 Temmuz günü, demek ki saldırı emrinin verilmesinden 19 gün, piyade erlerimizin siperlerinden kalkıp saldırıya geçişlerinden tam tamına 17 gün sonra birliklerimiz Macar hatlarının gerisindeki asıl Alman cephesiyle karşılaşmışlar burun buruna. Önce duralamışlar. Öyle kaptırdıydık ki kendimizi, bir haftaya kalmaz Berlin'e gireriz sanıyorduk. Ve de bu iş burada biter diyorduk. Ama Almanları karşı tepelerde tıpkı kale burçlarında dalgalanan bayraklar gibi bizi bekler bulduk. Topçumuzun desteğinde de değildik üstelik. Asıl yanılgımız da bu oldu işte. Biz hep kendimizi topçumuzun desteğinde sanıyorduk. Zırhlı birliklerimizin de bizimle birlikte geleceğine inanıyorduk nedense. Şeytan düşürdü yanılgıya bizi inanırsanız eğer. Çünkü her şey iyi giderken birdenbire bozuluvermesi her şeyin olsa olsa şeytanın işi. Almanların karşısında kalıverince böyle yapayalnız ben de öteki arkadaşlarım gibi korkudan hıçkıra hıçkıra başladım ağlamaya. Almanlarsa kahkahalarla gülüyorlardı bize kasıklarını tuta tuta. Almanlar 19 Temmuz'da karşı saldırıya geçmişler mahkum. Tarnopol üstünden geçmişler saldırıya. Neden Tarnopol? Nedeni şu. Nedeni anlaşıldığında iş işten geçmiş ama Tarnopol üzerinden saldırıya geçmek demek, ilerleyen birlikleri kendi siperlerinden, mevzilerinden, kendi hatlarından alabildiğine uzaklaşmış birliklerin tümünü kesin biçimde imha edebilmek için geriden sarı vermek demekti. Durumu kavrayan birlikler geri çekilmeye başlamışlar. Hadi canım ne geri çekilmesi? Durumu anlar anlamaz geldiğimizden de süratli kaçmaya başladık biz. Öyle kaçıyorduk ki kimimiz kemerimizi, tüfeklerimizi, mühimmatımızı, mataralarımızı bile ata ata kaçıyorduk. Çoğumuz bir pantolonuyla kaldı kendini geriye atabildiğinde. Kendini geriye atamayanlara gelince onlar öylece kalıverdiler Almanların önünde. Almanlar kendi önlerinde çakılıp kalıveren arkadaşlarımızla alay etmek için önce karşılama marşları çalmaya başladılar ve bu marşları çalarak boğazladılar bizimkileri. 9. kaset, 2. yüzün sonu.